Ayrım 26 sayfa 100. İsmet Paşa'nın 5 vasfı. Olayların akışına girmeden önce siyaset alanına çıkan bu yeni insanın şahsiyet ve mizacı üzerinde biraz durmak yerinde olacaktır. Lozan Konferansı ona katılacaklar için her şeyden evvel bir direniş yarışı olacaktır. Bu yarışa çıkacak Türk başmurahhasının özel vasıfları olması lazımdı. Yalnız askerlik, yalnız diplomatlık yetmezdi. Bir imparatorluğun asırlık hesapları görülecekti. Onun karşısına çıkacak baş delegeler, dünyanın hakimleri olan devletler namına konuşacaklardı. Kendilerini dünyanın efendileri sayıyorlardı. Mesela masanın bir tarafında, topraklarında güneş batmayan bir imparatorluğun halisi içinde bir Lord Curzon ve karşısında henüz hükümetinin şeklini bile kavrayamadıkları ufak tefek yapılı bir general, İsmet Paşa. Bu vaziyet onlara çağımızın belki de en büyük istihzası gibi görünebilirdi. Öyle sanıyorum ki İsmet Paşa hayatı boyunca başlıca şu 5 özelliğiyle kendi yolunu açmıştır. 1. Kendisine daima rütbesinden daha üstün görevler emanet edildi. 2. Diğer subaylardan ayrı olarak daima meslek dışı bilgisini ve genel kültürünü tamamlamaya çalıştı. 3. Görev çevrelerinde mücadeleleriyle değil, uysal fakat özgür hareket ve karar yetenekleri göze çarpan şahsiyetiyle dikkati çekti. Hiçbir zaman bir klik adamı olmadı. Kendini hiç kimseye kayıtsız şartsız bağlamadı. Hatta Mustafa Kemal'e bile. 4. Gerektiği zaman sorumluluk kabulünden çekinmedi. Bu vasfı onun daima şahsi gururu oldu. Olayların akışı içinde bu gurur onu belki göstermesiz fakat daima bir zırh gibi sardı. 5. Teşebbüsü, parantez içinde girişimi elinde tutabilmek gayretini bir askeri strateji kaidesi gibi siyasi hayatında da benimsedi. Onun içinde daima kumanda mevkilerinde bulundu. Bu mevkileri hiçbir zaman kolay bırakmadı. Bu listeyi daha da uzatmak mümkündür. Ama burada yer alanları hatalı yahut gerçek dışı saymak herhalde zor olacaktır. Çünkü burada kaydedilen karakteristik özellikler ve vasıflar, yahut onun hayat yolunu açan bu önemli basamak taşlarını, geçtiği yollarda kolaylıkla izlemek mümkündür. Daha kurmay okulundan çıkıp da Edirne'deki 2. Ordu Merkez Birliklerine topçu sınıfından bir yüzbaşı olarak katılınca, orada sessiz, mücadelesiz fakat hızla seçkin bir subay olarak sivrildi. Kendisini tertiplediği ama kendisinden üstün rütbelilerinde faydalandığı meslek kursları ve mesleki yeni bilgilerle bir sıra adamı olmaktan çıktı. Nizam dışı hareketlerin coşkun bir öncüsü ve bir heyecan adamı değildi. Ama mesela İttihat ve Terakki Cemiyeti 1908 ihtilalini yapıp da 1909'da Selanik'te 2. Kongresini topladığı zaman 2. Ordu adına fikri sorulan iki kişiden biri Yüzbaşı İsmet Bey'di, diğeri Kazım Karabekir. Dipnot, bu kongrede bilhassa ordunun siyasetten ayrılması fikri tartışılıyordu. Bu fikrin savunucusu Yüzbaşı Mustafa Kemal'di ve İsmet Bey 2. Ordu'dan bu fikrin destekleyicisi oldu. Balkan Harbi öncesinde Kırklar elindeki büyük manevraları eleştirme işi ona verildi. Parantez içinde Selanik'te de böyle bir vazife Alman generali Goltz Paşa'nın önünde ön yüzbaşı Mustafa Kemal'e verilmişti. İsmet Bey'in konuşmaları öyle dikkati çekmişti ki orada hazır bulunan Ahmet İzzet Paşa İstanbul'a dönüp de Yemen Umumi Komutanlığı'na tayin edildiği zaman yanına kurmay olarak almak için ilk defa Kırklareli manevra sahasında gördüğü yüzbaşı İsmet Bey'i arattı. Ona mektup yazdı. Onun muvafakatini rica etti ve mektubunda İsmet Bey'i "Gerçi rütbeniz ordumda kurmay başkanlığı için küçüktür. Bu yere rütbesi elverişli olan biri getirilebilir. Ama siz benim fiilen kurmay başkanım olacaksınız" şeklinde açıklamalar yaptı. Parantez içinde, o devrede Mustafa Kemal'i de İttihat ve Terakki, Trablus işini düzenlemek için kendi mümessili seçmiş Afrika'ya göndermişti. Bu hayat yolunu daha da izleyebiliriz. Enver Paşa gibi kapalı, sert ve tartışma kabul etmez bir harbiye nazırı ve başkumandan vekilinin Erkan-ı Harbiye-i Umumiyesinde İsmet Bey, henüz binbaşı rütbesindeyken harekat şubesinin şefiydi. Hem de o muhitte, o mesela Mustafa Kemal ve Karabekir gibi seçkin subayların Alman askeri otoritesine karşı cephe aldıkları bir devirde, bu otoriteyle bağdaşmasını bildi. Öyle ki, Enver Paşa, Çanakkale cephesindeki Alman büyük kumandanlarının, parantez içinde bunların arasında Mareşal Liman von Sanders ve Goltz Paşa da vardır, kendi aralarındaki anlaşmazlıkları yakından görmek için bile binbaşı İsmet Bey'i gönderebiliyordu. Birinci Dünya Harbi'nde ve Genelkurmay'daki hizmetini tamamladıktan sonra onu, Mustafa Kemal'in 2. ordusunda ve onun emrinde evvela ordu kurmay başkanı sonra da kolordu kumandanı olarak görüyoruz. Öyle bir mahiyet kumandanı ki Mustafa Kemal mesela Sekerat karargahındaki bir yemek toplantısında ayağa kalkarak çok içten ve anlamlı sözlerle onu öven bir konuşma yapmıştır. Albay İsmet Bey, bu son vazifeden ayrılırken onun için üst makamlara müstesna bir sicil vermiştir. Parantez içinde bu sicilin sureti ikinci adamın üçüncü cildinde yayınlanmıştır. Suriye'deki 7. Ordu'da İsmet Bey gene Mustafa Kemal'in emrindedir. Henüz albaydır ama 3. Kolordu kumandanıdır. Mütareke öncesinde sadrazamlığa getirilen Ahmet İzzet Paşa'nın ilk işi bu albayı Suriye sınırında buldurup birden Harbiye Nazırlığı müsteşarlığına tayin etmek oldu. Onun Anadolu'ya geçişinin ve Ankara'ya 1. ve 2. gelişinin hikayesini ise biliyoruz. Olaylar öyle gelişti ki Ankara'ya son ayak basışının hemen ardından kurulan ilk Büyük Millet Meclisi hükümeti kabinesinde Erkan-ı Harbiye Umumiye Vekili, parantez içinde kabineye dahil Genelkurmay Başkanı oldu. Rütbesi albaydı ve henüz 34 yaşındaydı. Genelkurmay Başkanlığı fiilen başkumandanlık demekti. Halbuki orduda daha eski ve tanınmış generaller vardı. Bu vazifeyi aynı zamanda Genelkurmay Başkanı kalmak üzere Garp Cephesi Kumandanlığı takip etti. Zaferden önce Genelkurmay Başkanlığından ayrılmış, fakat Garp ve Cenup cephelerinin birleştirilmesinden meydana gelen Umum Garp Cephesi Kumandanlığını almıştı. Rütbesi henüz Tuğ Generaldi. Sonra Zafer, Mudanya Konferansı'nda murahhas, Hariciye Vekili ve Lozan Sulh Konferansı'nda Türkiye Başmurahhası. O günlerde henüz 34 yaşının içindeydi. Bu hayat hikayesinde ilgi çekici bir şeyler vardır. Bu hikaye bir sıra adamının serüveni değildir. Ve daha ilk günden bellidir ki, onun Lozan'da memleketin kaderiyle becerileşirken terazinin kefesine attığı, aynı zamanda kendi istikbalidir. Şimdi Lozan Konferansı'na girelim.